Ayrım 45.
Yapayalnız yaşayan Şukar dede, kuşların yukarılardan sanki birini çağırıyormuş gibi gelen seslerine kulak kabartarak içini çekiyor, artık kuşlar da sıcak ülkelere göç etmeye başladılar diye söyleniyordu. Bir akşam ortalık iyice karardıktan sonra Şukar dedeye siyah şala bürünmüş bir kadın yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden yanında durdu. İhtiyar gelinin kim olduğunu görmeye çalışarak, "Kimsin sen? Tanrı misafiri mi?" diye sordu. "Benim dedeceğim ben, var ya." Şukar dede elinden geldiği kadar çevik bir hareketle bankın üzerinden kalktı. "Yavrum, evladım, en sonunda geldin ha. Ben de senin bizi unuttuğunu sanıyordum. Ah, bağrı yanık var yuhacığım. Bizi nasıl da yetim bıraktı da gitti. Gel çocuğum, kapıyı açayım sana. İşte mezarı şuracıkta, şu kenardadır. Sen azıcık onun yanında kal. Ben gidip dükkana bir göz atayım bakayım. Kilitleri iyi kapamışlar mı, bir gözden geçireyim. Senin anlayacağın, ben burada birçok işlere bakıyor, her şeye bekçilik ediyorum. Bu ihtiyar yaşımda epeyce işim var. Yetiyor da artıyor bile yavrum." İhtiyar aceleyle meydandan geçip uzaklaştı. Varya'nın yanında da ancak bir saat sonra döndü. Varya, Davidov'un mezarının başucunda diz çökmüştü. Şukar dedenin geldiğini haber vermek için nezaketle hafif hafif öksürdüğünü duyunca ayağa kalktı. Mezarın parmaklıklı kapısını iterek dışarı çıktı. Bir an olduğu yerde sallandı. Düşeceğini sanarak çekingen bir tavırla parmaklığa dayandı. Hiç konuşmuyordu. İhtiyar da bir şey söylemedi. Neden sonra var ya yavaşça, "Onunla baş başa kalmama izin verdiğin için sana çok teşekkür ederim dede," dedi. "Bir şey değil. Şimdi ne yapacaksın evladım?" "Artık köye döndüm. Bu sabah gelmiştim ama buraya geç geldim. Başkaları beni görmesinler diye." "Peki okul işi ne olacak?" "Bıraktım okulu. Bizimkiler benim yardımım olmadan geçinemezler ki." "Sioma sağ olsaydı bu hiç hoşuna gitmezdi. Ben öyle düşünüyorum." Varya'nın sesi birden titredi. "Ama başka ne yapabilirim dedeciğim?" "Ben sana öğüt veremem yavrucuğum. Bu işte kendin karar vermelisin. Ama onun ruhunu kırma. O seni çok severdi değil mi ya? Doğrusu bu." Varya acele ile arkasını döndü. Meydandan hıçkıra hıçkıra ağlayarak koştu, uzaklaşıp gitti. İhtiyara veda etmeye bile gücü kalmamıştı. Hiçbir ışığa rastlanmayan kapkara göklerde ise gün doğuncaya kadar turna sürülerinin inleyen, insanı bir yerlere çağıran sesleri çınladı durdu. Şukar dede de gene gün doğuncaya kadar o küçük bankın üstünde iki büklüm olmuş bir halde gözünü kırpmadan oturdu, içini çekti. İkide bir haç çıkarıp dua ederek ağladı durdu. Don bölgesinde ihtilale karşı hazırlanan ayaklanmaların, tertiplerin düğümü bir yumak gibi her gün biraz daha çözülüyordu. Davidov öldükten 3 gün sonra Rostov'dan Gramyachiloga Bölge GPU Müdürlüğü'nden memurlar geldiler. Bunlar Razmetnov'un öldürdüğü adamın Ostrovnov'un avlusunda bulunan cesedini gözden geçirdiler. Bu adamın çoktandır aranan bir suçlu, aynı zamanda eskiden de gönüllüler ordusunda teğmen olarak hizmet görmüş Liatevski adında biri olduğunu açıkladılar. 3 hafta kadar sonra da Taşkent yakınlarındaki bir sovhoza daha kısa süre önce alınmış olan Kalashnikov adında bir muhasebecinin odasına hiçbir özelliği olmayan, gösterişsiz, sivil giyimli bir adam girdi. Masanın üzerinden eğilerek sakin bir tavırla bağırmadan, "Ne kadar da rahat bir yer bulup yerleşmişsiniz Polovsev," dedi. "Burası ne kadar da sessizmiş. Benimle bir dakika dışarı çıkar mısınız? Siz önden buyurun." Kapıda onları gene sivil giyinmiş, şakakları ağarmış bir adam daha bekliyordu. Bu ikincisi kendisinden daha genç olan arkadaşı gibi duygularını açığa vurmayan nazik bir insan değildi. Polovsev'i görür görmez ileri doğru bir adım attı. Duyduğu kinden yüzü sapsarı olmuştu. Gözlerini sık sık açıp kapıyordu. "Seni yılan seni," dedi. "Amma da uzaklara gelip çöreklenmişsin. Burada bizden saklanılabileceğini umuyordun değil mi? Dur hele. Seninle Rostov'da bir sohbet edeyim. Gebermeden önce seni karşımda öyle bir kıvrandırayım." Polovsev kapıda durup ucuz bir sigara sararak alaylı alaylı, "Aman çok korktum. Ah ne kadar korktum. Bakın korkudan bir sonbahar yaprağı gibi tiril tiril titriyorum," dedi. Oysa kaşlarının altından nefret dolu gözlerle soğuk soğuk gülümseyerek bakıyordu. Hemen oracıkta üstünü aradılar. O ise uslu uslu oraya buraya dönerek ''Dinleyin beni, boşuna uğraşmayın. Üstümde silah filan yok. Ne diye silah taşıyayım burada? Mazerimi evimde saklarım. Haydi gidelim.'' dedi. Evine giderlerken şakakları ağarmış olan GPU memuruna ders verir gibi sakin sakin konuşuyordu. ''Ne saf insansın. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? İşkence ederek mi korkutacaksın? Bir şeycik elde edemezsin. Çünkü ben her şeye hazırım. Her şeye dayanabilirim. Zaten bana işkence etmeniz de gerekmeyecek. Çünkü hiçbir şeyi saklamadan, sizi aldatmadan her şeyi, evet bildiğim her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Size subaylık şerefim üzerine söz veriyorum. Beni iki defa öldüremezsiniz ya. Ölüme ise ben kendimi çoktan hazırlamıştım. Biz bu işte yenildik. Öyle olunca da yaşamak denilen şey benim için bütün anlamını yitirdi. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gösteriş olsun diye de anlatmıyorum. Rol de yapmıyorum. Bu bizim gibiler için sadece acı bir gerçektir. Her şeyden önce bir onur işi bu. Madem yenildin, öde bakalım. Bu yenilgiyi hayatımla ödemeye hazırım. Vallahi hiç korkmuyorum. Polonsev'in bunları anlattığı adam kendisine özgü o sert tavırla ''Yüksekten atmayı bırak da sus bakalım. Ödeme işine gelince onu merak etme. Zamanı gelince sana ödetiriz.'' dedi. Evinde suç unsuru sayılacak mazerden başka bir şey bulunamadı. Mukavvadan yapılmış bavulunda bir tek kağıt bile yoktu. Ama masanın üzerine Lenin'in 25 cildi bulunan kitaplarının hepsi yan yana düzenli olarak dizilmişti. Polovsev'e ''Bunlar sizin mi?'' diye sordular. ''Evet. Peki bu kitapları ne diye aldınız?'' Polovsev meydan okur gibi alaylı bir tavırla hafifçe güldü. ''Düşmanı yenmek için silahını bilmek gerekir.'' Sayfa 515. Sözünü de tuttu. Rostov'da sorgusu sırasında Albay Aksaçlı Nikolski'yi, Teğmen Tazantsev'i, sonra Gremyeçilog'daki örgütlerine girenlerden olsun, etraftaki köylerden olsun, onlarla işbirliği yapanlardan kimleri hatırlayabildiyse hepsini ele verdi. Nikolski de geriye kalanların adlarını açıkladı. Tutuklamalar Azov Karadeniz bölgesinin üzerinden geniş bir dalga halinde geçti. Ayaklanma hazırlıklarına katılmış olanlardan 600'den fazla Kazak, bu arada Ostrovnov ile oğlu, özel bir yargılama sonunda çeşitli cezalara çarptırıldılar. Ayaklananlar arasından yalnız Polovsev gibi doğrudan doğruya şiddet hareketlerine karışmış olanlar kurşuna dizildi. Polonsev Nikolski Kazantsev, Stalingrad bölgesinden Albay Savvatayev ile iki yardımcısı, onlardan başka Moskova'da takma adlarla yaşayan 9 beyaz subay ile birkaç generalde kurşuna dizildiler. Moskova ile etraftaki bölgelerde tevkif edilenler arasında Denikin'in de ordu çevrelerinde oldukça tanınmış bir Kazak generali bile vardı. Ayaklanmayı doğrudan doğruya yöneten de ülkenin dışında bulunan göçmen ordu gruplarıyla sürekli ilişki sağlayan da oydu. Ayaklanmayı yöneten gruptan olup da tutuklamalardan kurtulabilen, sonra da çeşitli yollarla sınır dışına kaçmayı başarabilenler yalnız 4 kişiydi. Devrime karşı olan kuvvetlerin ülkenin güneyinde Sovyet iktidarına karşı ayaklanma düzenlemek üzere giriştikleri, tarihin de peşinen başarısızlığa mahkum ettiği bu umutsuz çırpınış işte böylece sona ermiş oldu. Varya Harlamova köye geldikten birkaç gün sonra Andrei Razmietnov madenciler şehrinden döndü. Maydanikov'un isteği üzerine madenciler şehrine kolhoz için bir lokomobil almaya gitmişti. Gece geç vakit kolhozun idare binasında 3 kişi oturuyorlardı. Maydanikov, Razmietnov, bir de Gremyeçilog'da kurulan Komsomol hücresinin sekreteri Ivan Naydenov. Razmietnov yolculuğunu etraflıca anlattı. Lokomobilin alınışı üzerine bilgi verdi. Sonra, Varka Harlamova köye dönmüş, okumayı bırakmış. Üstelik gelir gelmez Dubsov'a gidip de kendisine ekibe alması için rica etmiş diyorlar. Doğru mu bu? Diye sordu. Maydanikov içini çekti. Doğru ya, annesiyle çocuklar nasıl geçineceklerdi? Ne yapsın kız? Teknik okulunu bırakmak zorunda kaldı. Oysa yetenekli kızdır. Razmiyetnov herhalde Varya için yapılabilecek her şeyi ayrıntılarıyla düşünmüş olacak ki teklifini kabul edeceklerine güvendiğini belli eden bir tavırla ''Varya ölen arkadaşımız Semyon'un nişanlısıydı. Kızın okuması gerekir. Semyon öyle istiyordu. Madem ki onun isteği buydu, biz de öyle yaparız.'' dedi. ''Yarından tezi yok, kızı buraya çağırırız. Onunla konuşuruz. Sonra da onu okuluna geri göndeririz. Ailesine gelince onun bakımını kolhoz üzerine alsın. Madem ki artık sevgili Davidov arkadaşımız aramızda bulunmuyor, onun ailesine biz kol kanat gerelim. Buna karşı olan var mı?'' Maydanikov hiçbir şey söylemeden başını salladı. Ateşli bir delikanlı olan Naydenov ise Razmiyetnov'un elini sıkarak ''Aslansın be Andrey amca!'' diye bağırdı. Bu sırada Razmiyetnov'un aklına bir şey geldi. ''Ha çocuklar, size anlatmayı unuttum. Madenciler şehrinde sokakta kime rastladım dersiniz? Söyleyin bakalım, bilebilecek misiniz?'' ''Rüşka Nagulnova'ya. Baktım şişman bir kadın geliyor. Yanında da kabak kafalı şişman bir erkek. Bir de yüzüne baktım, şaşırıp kaldım. O mu değil mi? Gözlerime inanamadım. Suratı kocaman olmuş. Gözleri parlaklığını kaybetmiş. Sarılmaya kalksan üç kol yetmez. Bir de yürüyüşüne baktım, diyecek yok. Ta kendisi. Yanına yaklaştım, selam verdim. Lüşanya, sen misin diye sordum. Bana ne karşılık verse beğenirsiniz? Vatandaş sizi tanımıyorum, dedi. Bunun üzerine güldüm. Köylülerini de ne çabuk unutmuşsun. Sen Lüşka Nagulnova'sın, seni bilmez miyim, dedim. O zaman tıpkı bir şehirli kadın gibi züppe bir tavırla dudaklarını bükerek, olabilir, bir vakitler Nagulnova'ydım, bir vakitler de Lüşka derlerdi bana, dedi. Ama bugüne bugün adım Lukerya Nikitichna Svirdova'dır. Bu bey de kocamdır, maden mühendisi Svirdova. Sizi tanıştırayım. Mühendisle el sıkıştık. Herif bana domuz gibi bakıyordu. Belki de böyle karısıyla pek serbestçe konuşuyorum diye kızmıştı, kim bilir. Arkalarını döndüler, çekip gittiler. İkisi de şişman şişmandı. İkisi de anlaşılan hayatlarından memnundular. Ben ise kendi kendime, şu karılar amma da kuvvetli oluyorlar. Makar ömrünün sonuna kadar onlara karşı söylenip durdu ya, haklıymış. Kadın iki kişiyi mezara koydu. Timoşka ile Makar'ı. Daha onların mezarları kurumadan üçüncüsüne varmış bile, diye düşündüm. Asıl merak ettiğim şey de başkasına varması değildi. Nasıl olmuş da bu kadar kısa bir süre içinde böylesine her tarafını yağ bürümüş? İşte sokakta arkalarından bakarken bunu düşünüyordum. Kalbimde bir hüzün duydum. Tuhaf bir duygu işte. Eski genç, atılgan, güzel Lüşka'yı aradım. Ne derseniz deyin, o eski Lüşka'yı çok çok eskiden bir gün ben bile rüyamda görmüştüm. Oysa köyde evlerimiz bile yan yana değildi. Razmiyetnov içini çekti. İşte çocuklar, yaşayışımızı görüyor musunuz? Durup dururken ne şekiller alıyor. Bazen bakarsın öyle bir biçime girer ki aklına hayaline gelmez. Her neyse, gidelim mi? Hep beraber dışarı çıktılar. Çok uzaklarda Don'un öbür tarafında yoğun fırtına bulutları toplanıyor, şimşekler yanlamasına gökleri kesiyor, uzaktan uzağa hafif bir gök gürültüsü duyuluyordu. Maydanikov, ''Bu yıl fırtınaların bu kadar gecikmesine şaşıyorum.'' dedi. ''Durup güzelliğini seyredelim mi, ne dersiniz?'' Razmiyetnov, ''Siz seyredin, ben gideyim.'' diyerek arkadaşlarına veda etti. Çevik adımlarla koşarak basamaklardan aşağı indi. Köyün dışına çıkınca kısa süre durdu. Sonra acele etmeden mezarlığa doğru yürüdü. Uzaktan dolaşarak belli belirsiz görünen haçların, kabirlerin yarı yıkılmış taş duvarın öbür tarafından geçerek yürüyordu. Sonunda varmak istediği yere geldi. Kasketini çıkardı, sağ eliyle ağarmış kıvırcık saçlarını düzeltti. İçeri göçmüş mezarın kenarına bakarak alçak sesle, ''Son barınağına gerektiği gibi bakamıyorum Yevdokiya.'' dedi. Eğildi. Yerden kuru bir toprak parçası aldı. Avcunda ezdi. Sonra daha boğuk bir sesle devam etti. ''Oysa seni hala seviyorum. Benim unutulmaz biricik eşim. Hayat arkadaşım benim. Sen de görüyorsun, hiç vaktim yok. Pek az gelebiliyorum yanına. Eğer sana kötülük ettiysem, dünyaya gözlerini kapamış olan seni herhangi bir şekilde kırdıysam beni affet.'' Başını örtmeden, sanki bir karşılık bekliyormuş gibi kımıltısız, uzun süre orada öyle kamburlaşmış olarak durdu. yüzüne ılık bir rüzgar çarpıyor, üzerine ılık yağmur damlaları dökülmeye başlıyordu. Don Nehri'nin öbür tarafından beyaz şimşekler çakıyordu. Razmyotnov'un neşesiz, soğuk gözleri ise artık aşağıya, o yürekten bağlı olduğu küçük mezarın çökmüş kenarına değil, öbür tarafa, görünmeyen ufuk çizgisinin berisinde birden göğün yarısını kızıl bir alevle aydınlatıp uyumak üzere olan doğayı yeniden uyandırarak, tıpkı yazın en sıcak günlerinde olduğu gibi coşkun, aynı zamanda ihtişamlı bir güzellik içinde patlak veren yılın son fırtınasına bakıyordu. Kitabın sonu. 19 Nisan 2002. Sayfa 519.